Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola tekrar beraberiz. Mehmet abicim, iyisiniz, hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
İyi, teşekkür ederiz, sağ olun.
Bugün güncellediniz mi kendinizi abi?
Bugün kendimi nerede güncelledim mi?
Abi her günü eşit olan, iki günü eşit olan ziyandadır malum. Evet. Hep böyle insanın kendisini güncellemesi gerekmiyor mu?
Güncelleme mi diyorsunuz siz onu?
Evet, update de diyorlar bazıları.
Ben bilmem, ben iki gün eşit olmamanın iyi bir şey olduğunu biliyorum.
Tamam.
Onu da bir manevi olarak, yani eşit olması fiziki eşitlik değil. Manevi olarak her bir günün diğerinden daha mı artıya gitti? Mesele budur yani.
Bu güncelleme değil midir abi?
Ben buna güncelleme demem.
Peki dinde güncelleme var mı?
Dinde güncelleme çok netameli bir konuya girdiniz birdenbire.
Olur mu canım, Allah Allah. Herkesin konuştuğu bir konu. Yani hayrola gibi bir böyle her şeyi konuştuğumuz bir mevzuda. Evet. Değil mi? Bir programda bunu dalmayacağız da ne olacak Mehmet abi?
O derin yani, buradan dalarız da. Benim korkum çıkamamak.
Kendimizi bu anlamda güncelleyemeyiz diyorsunuz yani.
Şu manadaysa eğer, dinde güncelleme var mı diye sormak şuna götürüyorsa adamı, yani Allah bir hüküm vermiş, bu hüküm ne kadar geçerlidir? Böyle bir soru olmaz, saçmadır. Zaten eğer bir hükmün zaman içinde geçerliliğini yitiriliyorsa bu hüküm ilahi bir hüküm değildir de. Çünkü Cenab-ı Hak ne mekana bağlıdır ne zamana bağlıdır. Geçerliliğini yitirecek bir hüküm de vermez.
Orada güncelleme derken belki şey kastediliyor olabilir mi Mehmet abi? Hani insanların bundan anlayışları, bundan ne anladığı güncellenmeli.
Yorum belki.
Ha, yorumları güncellenmeli.
Evet, işte tam da onu konuşmak lazım.
O peki olur mu? Yani yorumları sürekli olacaktır. Ya, çünkü zaman değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Şimdi mesela yepyeni bir kavram var ortada. Hı. Sosyal medya, internet, teknoloji, evet. Değil mi? Buralarla ilgili efendim belki yeni fetvalar vermek
onların
gerekiyor.
Her birinde yeni bir şeyde yeni bir fetva verilir. Fakat biz genel bir kaide biliyoruz ki İslam'ın esas hükümlerinde bu tip ne yoruma ait şeyler olabilir ne başka. Yani şunu kastediyorum mesela bir İslami bir yorum yaptım bugüne uyduracağım diye Ramazan orucunu 30 günden 20 güne indiremezsin. Farz namazı 5'ten 2'ye indiremezsin. Efendim bunları yapamazsın. Genel hükümler bellidir çünkü. Ama bunun haricinde uçakta namaz kılınır mı? Vapurda namaz nasıl kılınır? İşte mesela peygamberimiz hiç vapura bindiğini bilmiyoruz değil mi biz?
Evet.
Buna ait bir yorum olabilir. Ama namaza ait bir yorum olmaz. Ya insanlar çok meşguller artık, çok da iş yerlerinde sıkışıyorlar. Öğle ve ikindi namazlarını kılmasalar da olur. Bunu söyleyebilir misin?
Söyleyemez.
Bu güncelleme midir?
Evet.
Değil.
Ama deve üzerinde namaz kıldığını biliyoruz.
Yani.
Oradan bir
yani,
evet, kıyas yapabilirsin.
Yani vapurda bir şey diyebilirsin. Uçakta bir şey diyebilirsin. Bunlara bir şey de demeyiz.
Bismillahimecraha mursaha inne rabbiyle gafurur rahim diyoruz. Efendimizin bir deveye binerken bindiği o sefer, yani bir yerden bir yere gitmek noktasında.
İfrat ve tefrite düşmemek lazım. Ne ifrat yani manada burada işte burada çakılı kalmış. Ben onu görmedim, ne yapacağımı bilemem falan. Yani bizim şeylerin yaptığı gibi, İranlıların yaptığı gibi illa bir taşa secde edeceğim. Eli yanında taş taşıyıp alnına onu koymak da bana göre bir ifrattır. Öte türden o Aliyah Muhammed miydi o Amerikalı Malcolm X'in?
Evet,
onlar
evet.
Da zaman gelmiş demişler ki ya bu Ramazan her gün yerinde durmuyor. Noel diye bir şey var Aralık'ta, işte 20 gün tatil, herkese de tatil, günler kısa. En iyisi Ramazan'a buna fixleyelim demişler. Aralığa Ramazan'ı fixlemişler.
Tam işte tam insan
hakkı. Bu işte güncelleme mi şimdi bu? Şeylere sıra koymuşlar mesela camilere efendim. Ondan sonra Arya diye ilahiyi getirmişler. Bu güncelleme mi şimdi? Türkçe ezan güncelleme mi? Yani bunlardan bahsediyoruz biz. Yani yok ezanın hoparlörle mi okunması, çıplak sesle mi okunması? Bu bir yoruma ait bir şeydir ama ezanın aslının değiştirilmesi abeste iştigaldir. Yani bu manada güncelleme derken İslam'ın daha elif beysini bilmeyen insanların, tamam mı, yorumlarıyla hareket etmekte bu da bizi bağlamaz kardeşim. Şunu da söyleyeyim. Bu iş bilmeyen bir ilahiyatçıya da uyacak değilim ben. Diyanet Teşkilatı'nın bir görevlisi daha namazını doğru dürüst kılmıyorsa gelip bana da fetva veremez. Ben ondan da fetva almam. Bizim usulümüz nedir? Hazreti Ömer olsa çıksa ki bir sahabi, bir halifeye.
Kılıcımıza düzeltirse.
Ben hadis ve sünnete uygun olur mu olmaz mı? En son bana sorulur kardeşim. Ben Hazreti Ömer'e bile bağlı değilim orada. En son kendi vicdanıma sorarım. Bir şey varsa. Bu da nedir? Hazreti Ömer'in bana gösterdiği yoldur, değil mi? Ben buradayken.
Hazreti Peygamber'in diyelim hatta.
Evet.
Hazreti Ömer nereden alıyor ilhamı?
Tabii. Hayır, ona karşı olduğu için sanki halifeye karşı çıkma manasında söylüyorum. Ama bir insana da inanmışım. Hayatıyla, her şeyle, yaptıklarıyla ben onun fetvasını kabul ediyorsam vicdanıma da kabul ettirmişim demektir. Kalkıp da bana şimdi hayatında bir vakit namaz kılmamış insanlar, abdest almamış insanlar kalkıp da şu hoca böyle diyor, bu hoca böyle diyor. Ben seni dinlemem. Ben bunu magazin gazetecilerinden, yorumcularından, medyatik yorumculardan öğrenecek değilim kimden fetva alıp almayacağımı.
Aslında Mehmet abi, tartışmalar birazcık kadının İslam'daki konumuyla alakalı çıktı. Cımbızla bir takım böyle görüntüleri, sesleri, sözleri toparladılar. Bir hoca efendinin, birkaç hoca efendinin üzerinden aslında sistematik bir saldırı başladı. Bu saldırının bence dinle ya da diyanetle irtibatından daha çok siyasetle sanki irtibatı var gibi. Evet. Yani aslında bu siyasi bir manevraydı. Siyasette buna gereken cevabı verdi diye düşünüyorum ben doğrusu. Siz ne düşünüyorsunuz?
Vallahi ben bu işlerde siyasetin kendi bir bakışı oluyor, atraksiyonları oluyor, halleri oluyor değişik zamana göre. Yani bu mesela ben siyasetin tamamına da baktığımda hakikaten konjüktürel tavırlar da görüyorum. Aslında bu dini, bunların da üstünde bir şekilde bakmak lazım, tutmak lazım. Mesela diyelim ki bu hadisede siz dediniz ya, güncellemeyi kim yapacak? Şimdi güncellemeyi Allah aşkına bizim ilahiyatlarla Diyanet mi yapacak? Öyle mi?
Yani onu söylüyor, evet.
Peki niye bunu beklediniz bu zamana kadar da şimdi konuşuyorsunuz?
Bir de mesela iki tane ilahiyat fakültesi yayınladı Mehmet abi. Bildiri yayınladı. Birisi Ankara İlahiyat, birisi İstanbul İlahiyat, Marmara İlahiyat. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu konuda böyle bir Diyanet, İlahiyat fakülteleri, hocalar ne bekliyor demesini mi bekliyordunuz yani siz?
Onu söylüyorum işte.
Yani bu mevzu kaç zamandır ısıtılıyor. Gerekli gereksiz birçok yorum yapılıyor. Siz buna bu zamana kadar bir beyanatta bulunmadınız da. Yani ya bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı'nın beyanatını mı beklemek zorundaydınız yani?
Sanki bugün Diyanet dediğinde ne? 28 Şubat'ta da Diyanet vardı kardeşim. Daha evvel de vardı Diyanet. Diyanet Teşkilatı Türkçe ezan okunurken de vardı. Yani neye göre fark ediyor bu? Millet dinledi mi? Millet kendi ezanında alçak sesle okudu. Yapınca da bayram etti 17 sene sonra.
Evet.
Sonra farklı bir hale geldi. Sonra yine bir 10-15 sene evvel yine konuştuk bunları. Türkçe ibadet olur mu falan olur mu? Kimi bekledim ben bunu demek için ya? Oradan gelip bir darbeci bir kafayı mı bekleyeceğim ben? Buradan mı yapacağım? Hareket edeceğim. Yani ben el netice siyaset konjüktüreldir. Tamam mı? Bunlar onu aşan şeylerdir. Bir memuriyet zihniyeti içinde de olmaz. Bir insana bakarım. Binlerce adamı arkasından hakikate götürmüş, sünnete götürmüş, Kur'an'la buluşturmuş, ibadetle buluşturmuş, hakikatle buluşturmuş. Bir bakıyorsun bir adam müftü bunu demiş. Müftü ya kendi dibine faydası yok, 3 tane adamın elinden tutmamış bugüne kadar. Bir adamsa düzgün de olabilir. Bir adamsa hangisini dinleyeceğim ben?
Bir daha burada şey de var yani o belki tehlike çanlarının çalmasına sebep olan bir şeydir. Şimdi eskiden beri bizim belki 70-80 senedir en büyük sıkıntımız neydi? Devletin dine nizam verme kaygısı.
Evet.
Yani benim istediğim kadar inanacaksınız kardeşim. Benim istediğim kadar Müslüman olacaksınız. Bu konjonktür gerektiğinde gazilik, şehitlik olabilir. Gayet güzel.
O zaman bunu bir kullanırım. Şey
aynen. Bunu kullanırım. Başörtülü anneleri, başörtülü bacıları orada kameraların önünde ağlarken çekip bunlarla bir şekilde acı seremonisi yapmaktan çekinmem.
Oğlu şehit olmuşsa onu içeri alırım. Ama oğlu şehit olmamış, yemin törenine gelmişsen almam.
Onun düğününü, işte şunlu bunlu orada evine sokmam ben. Yani istediğim kadar inanacaksın, istediğim kadar efendim Müslüman olacaksın. Benim istediğim şartlarda efendim. Ne zaman ki başörtülüler efendim okuyup bir yerlere gelmeye başladılar. Ya da efendim bir böyle dinin kamudaki görünümü artmaya başladı. Bu alanlar sıkıntı olmaya başladı. Şimdi de sanki benzer bir süreç yeniden başlıyormuş gibi. Bu sefer tersinden yani çok fazla Müslüman olmak isteyen bir dakika kardeşim yani tamam yani bu devleti de bir gerekleri var. Dün bunu belki kullanıyorlardı zulüm o adı altında zulüm olarak yani bir efendim dine operasyon çekme kaygısı vardı. Bu sefer de yine dine bir operasyon çekme kaygısı sanki ortada var ve bunu da biz herhalde içselleştireceğiz Mehmet abi. Meşru hale getireceğiz kendi içimizde.
Ya bizim ölçümüz bellidir. Kur'an, sünnet ve vicdan. Ben fetvamı şuradan fetva alınacak diye almam. Kur'an'a, sünnete ve vicdanıma sorarak alırım. O adama o manada güveniyorsam gider de onun fetvasını dinlerim kardeşim. Dinlemezsem de dinlemem. Kim bana ne yapacak? Sen bunu dinliyorsun, onu dinlemiyorsun. Bu böyle resmi bir şey değil ki. Buraya gidilecek git, buraya gelinecek gel. Biz ki senle konuştuk işte biz 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bile karşı çıkmış adamlarız. Bana niye bunu dayatıyorsun diye.
Yalnız şöyle bir şey de var Mehmet abi. Şimdi ben bunu ifade ederken aslında şöyle bir şey de söylemek de lazım. Şimdi adam hoca namıyla çıkıyor. Yani hiç dinlen, diyanetle telif edilemeyecek. Böyle efendim etrafında hanımlar böyle çok... Hani kerih gerilebilecek, ne dinle bunun ne alakası var denilebilecek. Evet. Efendim bir takım şeyler veriyor, pozlar veriyor. Zil takıp oynuyorlar. Ve bunda bir efendim İslam'ın hoşgörüsü, işte efendim bak biz ne kadar çağdaşız, moderniz diye ifade ediyorlar. Ve bunu din adı altında yapıyorlar. Buna ilişkin herhangi bir tedip etme, ya bunlar ne yapıyorlar şeklinde bir efendim üzerine gitme olmuyor.
Kimden olmuyor? Kimden bekliyoruz?
Yine diyanetten bekliyoruz.
İlahiyatlardan, diyanetten.
Onlar herhangi bir şey
kuvvetli
söylemiyorlar.
Kuvvetli bir ses duymuyoruz.
Duymuyoruz. Ama çıkıyor bir tane hoca efendi bir Allah ayetini, Allah'ın ayetini. İşte o Nisa suresi 34. ayeti mesela. Söylüyor diye efendim şey oluyor, kötü oluyor. Efendim tedip edilme ihtiyacı hissediliyor. Ya burada bir çifte standart var gibi sanki yani.
Bak bir üslup. Üslupla ilgili bir sorun olabilir. Tavırla ilgili bir sorun olabilir. Zamanla ilgili, zeminle ilgili bir sorun olabilir. Ama ben onlara bakarak oradaki bir üslup hatasından, bir görüntü hatasından, medyatik olma iştahından, şundan buradan tutarak bir hayatında ayık kafayla gezmemiş bir yazarın, bilmem nenin İslam'a düşmanlık yaparak gelmiş birinin sözüne o hocayı harcatmam. Mesele budur yani.
Evet.
Üstü
evet.
Boşuna gitmeyebilir vesaire olabilir, şu olabilir, bu olabilir.
Mesela şey de var abi şimdi o çok güzel bir ayrımdır mesela. Bir söz fasih olabilir. Fesahat var, belagat var.
Evet.
Bir söz fasih olabilir. Yani açık, anlaşılır, hakikaten ya ne kadar güzel söz denebilir. Ama sözün tesirli olması için ya da yerini bulması için aynı zamanda belagattan da nasibinin olması gerekir. Belik olması gerekir. Yani zamana, zemine ve muhataba göre söylenmiş mi?
Peygamberi bir üsluptur.
Evet. Dolayısıyla bu ikisi birlikte belki düşünüldüğünde tartışabiliriz. Ya bu sözü söylemek gerekir miydi? Bu mevzuları konuşmak belki hani ertelenebilir mi? Bunları biz konuşalım yani kendi aramızda tartışalım edelim. Ama buradan yola çıkarak bir de yani o hoca efendiler birkaç hoca efendi tamam belki bir kesimi temsil ediyor olabilirler. Ama tamamen İslam'ı onlardan ibaret tabii, sayarak tabii. Böyle dine ait böyle bir güncelleme lazım. İşte bunlar bilmiyorlar bunu şeklinde bir çıkış çok bence şey şık olmadı yani.
Evet. Ya yani bizim eski korkularımızın yeniden depreştiğini hissediyorum. Buna dejavu diyorlar biliyor musun Fransızlar?
Evet.
Ya bunu yaşadık mı? Bakı düşünüyorum.
Yaşadık ya, aynısını değil mi? Ben bunu yaşamıştım.
Birileri eski konuşmalardan kırpıp önümüze getirip bak bu da bunu koy, bu da bunu arkası da gelecek göreceksin. Yani evet. Bak burada da böyle söylemiş kırpıp burada da böyle söylemiş. Burada da böyle söylemiş.
Abi bir de şöyle de bir şey var. İnsan giren gelen de ne biliyor musun Mehmet abi? Ya bu cibilliyetsizlerin ortaya koydukları şu çerçeve var ya. İşte kadın İslam'da böyledir şudur budur. Ya bu bizim 28 Şubat değil sadece. Evet. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca çektiğimiz, hatta irtica.
Tam tarih, ne Cumhuriyet tarihi, evet, her
bütün
zaman.
Bütün İslam tarihi boyunca İslam çektiğimiz tarihi. En önemli sıkıntıdır ya.
Evet.
Bu adamlar hep bizi öcü gibi göstermeye, kadını bu şekilde göstermeye, Allah ve din düşmanlıklarını bu şekilde perdelemeye çalıştılar. Evet. Şimdi modern imkanları kullanıyorlar. Medyanın bir takım efendim işte kamerasıyla, sosyal medyadaki şunları cımbızla çekip yine bir çerçeve oluşturuyorlar.
Malzemeyi
ve biz gidiyoruz.
Biz
o malzemeye teslim oluyor. Malzemeyi hazır edenlere de ayrıca bir şeyimiz var. Yani o tamam.
Malzemeyi de kendi elimizden koyuyoruz.
Onlara da bir sistemimiz olsun, tamam.
Evet.
Ama o malzemeye sen niye teslim alıyorsun? O malzemeyi baz alarak, o malzemeyi atıfta bulunarak sen niye efendim gelip de kendi dostunu hani gül atıyorsun, tabiri caizse.
Ya bir de senelerce başımızdan biz iş geçti. 30-40 sene böyle bir şey gibi bizi alıştıra yanlışa doğru sevk edenleri gördük. Başımıza gayri açanları gördük. Onlara 30 sene 40 sene bir şey denmedi de darbeye kalkışınca ancak ondan sonra bile bak kuvvetli bir şekilde ta ne zaman en son Diyanet bir şey yayınladı değil
evet,
mi?
Evet evet.
Ya yani, ne kadar zaman sonra?
Ya aynen.
Yani onlara 30-40 sene duruyorsun. Öteki bir yani onun arkasını önünü alıyorsun falan.
Hayır, bir de şey de var. Şimdi şunu da görelim yani. Bu hoca efendilerin yazdıkları, çizdikleri, ortaya koydukları bütün hepsi zaten sosyal medyada önümüzde yani. Ve hiç kimse bu zaviyeden bakıp da ya ne demek istemiş? Bir başından sondan değil yani.
Evet.
Hepsini bir külliyen bir değerlendireyim. Bir de bu adamın kastına, gayesine hani onunla beraber değerlendireyim şeklinde bakmıyor. Ne kötüsü biliyor musun abinin işi? İşin kötüsü. Bunu FETÖ'yle kıyaslıyoruz.
Evet, evet.
Ya tamam. FETÖ'yle kıyaslanacak adamlar mı bu insanlar? Evet,
doğru yani. İşte. Öteki dedin o tamamen haramla iştigal eden adamla bir tutmaya başlıyorsun.
Evet, evet.
Ve bunu kim dedi diye yapıyorsun. Bir de o var ya. Hayatında bu işlerle hiç ilgisi olmamış, düşmanlık etmiş adamlar kalkıyor. Onu harcamaya çalışırken ben onu ona harcatacağım. Böyle bir şey olur mu?
Evet, evet.
Yani bugün bana yarın sana, o da şey yapmayacak ki zaten. Senin dediğin gibi adam nikaha karşı bir defa. Diyor ki sen ne karışıyorsun, iki insanın gönlü bir olmuş samanlık seyrandır. Nikah neymiş diyen adama sen bu sefer evlilik, işte İslami nikah, hoca nikah. Ya bu onu takmıyor ki zaten, nikah diye bir derdi yok. Adamın içki diye bir derdi yok. Adamın şey diye çok eşlilik diye bir derdi yok. Adam övünüyor, ben hayatımdan 1000 kişi geçti diyor. Ondan sonra İslam'da çok evlilik varmış diye bana ahkam kesiyor.
Evet.
Yani
din heyecan işi abi. Hakikaten bir manevi aksiyon meselesi. Gönlünde hissedip bunu emir bil maruf nehyanil münker şeklinde bir vazifeyi peygamber mesleği olarak yapma meselesi.
Evet.
Bu bir kurumla ya da efendim bir efendim öğretim kurumuyla öyle sınırlandırılacak bir şey değildir.
Evet, evet.
Şimdi Nurettin Yıldız Hoca Efendi, Allah kendisinden gani gani razı olsun. Bu hayatı bakıldığı zaman 7000 konferans vermiş. Tek bir kuruş para almamış. Gitmiş gelmiş Allah için her tarafta, her yerde sadece Kur'an'ı ve sünneti anlatmış.
Yani ben de tam onu söylüyorum. Ha bak, burada bir şey söyleyeyim. Nurettin Hoca, biz şimdi bizim ne temasımız olmuştur, ne selamımız olmuştur bir şekilde karşılaşmadığımız için. Ben de doğrusu bir fetva isteyeceğim zaman da Nurettin Hoca'yı takip etmem. Ama bak, ama diyorum, şu yapılanlar karşısında Nurettin Hoca'nın yanında dururum ben.
Evet.
Ben de bundan sonra o asansör meselesini gülüp geçmiştim. Bundan sonra da ben de asansöre binmeyeceğim.
Nurettin Hoca'nın fetvasıyla amel edeceğiz.
Evet. Asansörde. Bundan sonra gülüp geçmiştim. Ben de o fetvayla amel edeceğim.
Tamam.
Bir kadın olduğunda da binmeyeceğim.
Hayrola ya da bu yakışır abi.
Evet.
Nurettin Hoca'mıza buradan selam gönderiyoruz.
Evet.
Ben kendisiyle röportajı da yapmıştım. Bizim gençler girdi birkaç defa şey yaptık.
Evet.
Allah razı olsun. Hakikaten ben hiçbir şeyini de unutmam mesela. Bizim ilk sayımız rol kesmek kolay, model olmak zordu abi ilk kapağımız. İkincisi de şeytan oturum açtı başlığıyla verilmişti. Nurettin Hoca da bizim çok dergimizi önemsiyordu, Allah razı olsun. Hocam dergiyi nasıl buluyorsunuz diye sordum. Şöyle bak dedi ki, şeytan oturumu açtıktan sonra güzelleşti dergi dedi. Yani onu karşınıza aldı.
Oradaki şey.
Evet, orada gençliğin nabzını tuttunuz yani. Evet. Ondan sonra başladı güzellik diye. Ondan sonra hep takdirlerini ifade etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Hocamıza hakikaten selam ediyoruz. İnşallah başındaki gayelerin de ben onun tezkiyesi, özellikle hizmetinin bereket açısından evet, önemli olduğunu düşünüyorum. Efendim, hayrola da bir ara veriyoruz. Birazdan tekrar beraber olacağız. Hayrola da tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte kendimizi güncelleme üzerine konuşuyoruz Mehmet abi. Tamam, İnsan kendini olabilir. Nasıl günceller abi?
Güncelleme bana pek oturmadı.
Update
yani.
Şimdi hocam, şöyle.
Daha kötü.
Aslında bunu tam da update kelimesinin karşılığı olarak kullanıyorlar. Update de malum özellikle bilişim teknolojileriyle hayatımıza girmiş bir kavram. Herhangi bir program eskiyor. İşte telefonlar eskiyor. İşte teknolojik aletler eskiyor. Bunun bir üst sürümü, sürüm tabiri de mesela
anlatma,
burada.
Anlatma, ben bunu biliyorum update.
Biliyorsunuz da hayır. Şöyle, şimdi onlar nasıl kendini güncelliyorsa insan da kendini güncellemeli.
Bak şimdi biz o zaman bana öyle update'miş, güncellemeymiş. Bana de ki nasıl tasfiye yapabiliriz, nasıl tezkiye yapabiliriz. Böyle gel. Değil mi? Kendi kavramımızla konuşalım.
Abi ama şöyle bir şey var bak. Hep ben bunu anlatırdım daha önce zamanında. Bizim bu genç dergisine ilk başladığımız zamanlarda. Evet. Bir sohbetten dışarı çıktım. Baktım bir genç kapıda tam içeri girmeye hazırlanıyor. Ondan sonra hayırdır dedim. Abi biraz dedi bonus kazanayım, gireyim de içeriye dedi. Oo. Şimdi bonus kazanmak meselesi.
Evet.
Şimdi bu bir hani dil yani.
Tamam.
Bir üslup. Bunu gençler kullanıyorlar.
Evet.
Bazen de bu güncelleme, işte update etmek, işte efendim bonus kazanmak gibi tabirleri biz kullanarak aslında muhatabımızın tam da böyle kendi maksadımıza muvafık bir söz söylemiş oluyoruz. Muhatabımızı da yakalamış oluyoruz.
Tamam, ben ona bir şey demiyorum ki.
Mesela bir arkadaşımızın başından geçen bir hadise yine olmuştu. Şeyde İsar'la infakı anlatmış.
Hı hı.
Şimdi infak demiş Allah için vermektir. Hı hı. İsar da ihtiyacı olan da Allah için vermektir. Sonra diyor bunu denemek için gençlere dedim ki diyor ya işte nedir infak nedir işte şu. İsar nedir sen söyle bakalım Ali demiş. Ali oradan abi infak İsar demiş kendini pas geçmektir demiş. Şimdi kendini pas geçmek ifadesi hakikaten bir genç dimağda bizim bir dini kavramımızın ıslahımızın nasıl anlaşılacağına dair güzel bir örnektir. Bu anlamda güncellemenin hem dilde yapılması gerekiyor.
Evet.
Hem üslupta hem de belki yöntemde.
Ben asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Biz güncellemeyi, update etmeyi, tasfiyeyi anlatmak için vesile etmeliyiz. Ona bir şey demiyorum. Yani orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Bütün bu sözleri, lafları da kullanırız ve bunun için eleştiriliriz. Fakat ben update'i, tasfiyeyi anlatmak için anlatırım ya.
Tabii onun için onluyoruz abi. Tabii kesinlikle.
Ben aynen de onu söylüyorum.
Yani tasfiye ve tezkiye gibi kavramlarımızı aslında anlatmak için. Yani
evet,
sonuçta
anlatmak için o dili kullanırım.
Evet.
O dilden anlanacağı için ben gene onu oraya getiririm yani.
Ben mesela bir dönem şey konferansı verdim abi. Bana network'ünü söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
Biliyorum.
İşte o network malum işte bir çevre, muhit anlamına geliyor. Ondan sonra bir abimiz de dedi ki ya dinledikten sonra sen dedi cemaat anlatıyorsun dedi ya. Cemaat kavramını anlatıyorsun
yani
dedi sen.
Sadıklarla beraber olmayı.
Onu anlatıyorsun sen dedi yani. Hakikaten evet, de öyle yani sonuçta.
Öyle.
Bu bir sonuçta dil yakalama, bir hani damar bulma meselesi.
Evet.
Onu yaptıktan sonra o dili bir şekilde
ya hani şu var
kurmak
ya,
gerekiyor.
Gel ne olursa ne olur yine gel. Ben oradayım yine gel. Ama geldiğin gibi gitme.
Tabii.
Yani geldiğimde ben onu.
Gel ve değiş.
O beni değiştirmemeli o manada.
Evet.
İyiye doğru bir şey yapacaksa yapsın. Ben de onu kullanayım. Ben bazen soruyorum. Ya şu ne demek, bu ne demek, bu nasıl oluyor? Bunun karşılığı nedir? Ama ben bunu niye yapıyorum? Ben ona bir hakikati anlatmak için yapıyorum.
Evet.
Ya mesele bu.
Şimdi geçenlerde abi bu 8 Mart meselesiyle ilgili bir şey oldu. Yürüyüş oldu Beyoğlu'nda. İşte binlerce kadın katıldı. Aslında bunu da çok basında falan da görmedik ama New York Times
birinci
sayfadan verdi bunu.
Evet.
Ve orada bir takım pankartlar falan açılmış.
Hmm.
Böyle ilginç şeyler oldu. Onları biz ne konuşuruz ne efendim dile getiririz ama New York Times'ın birinci sayfadan verdiği, bizimkilerin görmediği bu kadın meselesi biraz daha sanki ileride köpürtülecek. Daha böyle farklı konulara mevzu edilecek. Zaten bu hoca tartışmaları da buradan çıktı malum.
Evet.
Yani orası böyle bir ilginç bir nokta Mehmet abi. Bizim sanki yumuşak karnımız gibi. Oradan böyle üzerimize çok gelecekler gibi düşünüyorum. Siz evet, ne düşünüyorsunuz?
Yani böyle bir köpürtme yapılıyor. Sanki ben kadına en büyük haksızlığı kimlerin yaptığı ortadayken. Geçen de ben bir haber gördüm. Dikkatimi çekti. Bundan sonra diyor ki bu şeylerin şovları oluyor ya, bot show, oto show falan filan, bir karar almışlar. Burada kadın kullanılmayacak. Evet.
Şimdiye kadar zaten yaptığınız en büyük ahlaksızlık buydu.
Ha işte, ama şimdi onu kendi söylüyor.
Kadını meta olarak kullanmak.
Meta olarak burada kadının o cinselliği vesaire kullanılmayacak. Bunu dün deseydin, o dediği için hakikaten böyle ya, kadın istismar ediliyor diyorlar. Ama dün sen söyleseydin, vay gerici, bak kadın manken olarak kullanılmayacak diyor diyecekti bana. Bugün evet, kendi söylüyor.
Evet.
Ben bugün o Beyoğlu'nda yürüyenler var ya, kimlerse bilmiyorum da. Ama o, ben de gördüm o pankartların. Yani o, öyle bir pankartların kimseye gösteremezsin ya. Hiç kimseye.
Ya onu...
Utancından yerin dibine geçersin. Öyle evet, söyleyeyim sana.
Evet.
Ve onları taşıyan o kim varsa orada yürüyenlerin de zaman içinde bu noktaya geleceklerini düşünüyorum.
Mehmet abi şöyle bir şey var. Bana öyle geliyor ki kadına özgürlük diyenler aslında tam da onun metalaşmasının
evet,
ve dilediği gibi yaşamasının Allah'sız, peygambersiz, kitapsız, dinsiz, şöyle, dolayısıyla haysiyet ve namussuz bir aslında kimliğe bürünmesini istiyorlar.
Şöyle, deizm var ya, bu deizm. Yani evet, ateizm vardı, komünizm bir devamı, materyalizm bir unsuru gibiydi. Yani çünkü onu yok edince diğer şeylerin de önünü açmış oluyordun, temeli oluyordu. Yani yaratılışı inkar edince, yani bir yaratanı inkar edince önü açılıyordu felsefenin. Fakat o ofa çıkınca şimdi, ya tamam Allah olsun da bana kural dayatma. Evet. Yani haram olmasın, helal olmasın, benim ne yapacağımı söylemesin. Senin o anlattığın örnekte işte kadınlar madınlar, adam güya çıkıyor şeye, çevresine oynuyor, şey yapıyor. O ne diyor bana aslında? Bak diyor, ben de dindarım ama hiçbir haram beni bağlamıyor diyor. Aslında bana deizmi anlatıyor bu kendi
evet,
içinde.
Evet, evet.
Zaten biri de çıkmıştı öyle demişti, ben deistim demişti yani.
Evet, evet.
Değil mi?
Evet, evet.
O manada. Yani şimdi bize bunu dayatıyorlar.
Evet.
Beni hiçbir kuralla bağlayamazsın. Beni kuralla bağlama. Ya seni kuralla bağlamayayım ama. Yani nasıl bir toplum anlayışına doğru gideceksin sen? Hangi ölçüde duracaksın? Ben bunu çok geçen bir ders vardı, anlatıyorum. İşte hukuk bizi... Şirketlere hukuk bağlar. Bunun örneğini verirken çocuklara dedim, bak biz de dedim eroin satışı, esrar satışı yasaktır ama Hollanda'da serbesttir. Dedim mesela sen şimdi Hollanda'ya gitsen satar mısın çocuğun birine dedim. Çocuk dedi ki satarım hocam dedi. Ne olacak, izin yok mu dedi. Satarım dedi.
Evet.
Ondan
evet,
sonra ya oğlum satılır mı esrar, eroin kötü bir şey yani, insanlar müptela oluyor şey. Yok dedi, madem kanun izin vermiş dedi. E o zaman dedim orada erkek erkeğe evlilik de var. Evleneceğim mi bir adamla dedim. Ha yok o zaman dedi, yok dedi. Mesela tam da burada. Ha, nerede duracağız Lütfi?
Evet. Evet,
nerede
evet,
duracağız Allah aşkına bana söyle. Abi, hatırlıyor musun? Ya adam diyor ki sana. Sana ne diyor, onun özel hayatı diyor, sen ne karışırsın diyor. İki kişi birbirini sevmiş. İki kişi birbirine yaşıyorlar. E sen peki niye bir manken yazın yeğeniyle işte şeyde, yatta resimleri çıktı, şeyleri çıktı. Niye ona karşı çıktın? İki kişi birbirini sevmiş. Al bakalım. Hangi ölçü seni engelledi peki?
Yok zaten bunun gideceği nokta orası Mehmet abi. Yani sevdikten sonra. Şimdi aile tanımı da mesela ilginç bir şekilde genişledi. Soruyorlar yani aile nedir? İşte hukuki bir birliktelik midir? Dini bir birliktelik midir? Birlikte vaktini geçirdiğin ve birlikte sevdiklerindir. Şimdi öyle bir genişlemiş
nerede duracağım?
Ki bu. Nerede duracağım? Bu neye göre yani? Zaten Amerikan göreceliliği dedikleri şey de bu tam. Evet. Amerikan hayat tarzı, küreselleşmenin, bu kapitalist dünyanın bize dayattığı hayat tarzı böyle bir şey Mehmet abi.
Evet.
Sana göre doğrudur. O zaman doğrudur. Hmm. Bana göre, sana göre de doğrudur. Hocanın fıkrasında olduğu evet, gibi. Sana göre de doğrudur. Peki doğru ne? Doğru ne biliyor musun abi? Doğru herkesin kendi doğrusuyla mikro olarak bölünüp işte o esas malı götürenin düzeninin devam etmesi meselesidir.
Evet, evet.
Yani küreselleşme diye bize dayatılan aslında bir hayat tarzıdır.
Evet.
Bu hayat tarzında da belli bazı markalar, belli bazı efendim firmalar, ki bunlar büyük Amerikan şirketleri, düzenlerini devam ettirsinler yani.
Evet, evet.
Ve onlar ne söylerler sürekli hep bizde. Değişim diyenlerin aslında değişmesini istemedikleri bu düzendir. Bir düzendir bu düzen yani.
Evet. Yani ben imanımdan bir ders alıyorum. İmanım bana diyor ki sen sorumlusun her şeyden diyor. Tamam mı? Sen bir bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler diyemezsin. Benim imanım diyor ki elinle düzeltiyorsan elinle düzelt. Dilinle düzeltebiliyorsan elinle düzeltemez. Dilinle düzelt. Hiçbirini yapamıyorsan kalbimden ben buna razı değilim kardeşim. Ben San Francisco'daki yaşayan o adamların yaşantısına da elim ulaşmıyor, dilim de ulaşmıyor. Ama kalbimle razı değilim kardeşim. Bu da benim imanımın gereğidir.
Dilin ulaşıyor abi, ne güzel bak.
Yani
buradan işte internetten dinleyebilirler. Dinlenirler tabii abi diyor. Girer Erkam Radyo'ya. Bu arada söyleyelim dinleyicilerimize. Erkam Radyo'nun Hayrola programımızın bütün kayıtları eskiye doğru mevcuttur. Böyle hakkımızda bir takım efendim spekülasyonlar yapanlar da dahil. San Francisco'da Mehmet abimizin bahsettiği ve ilginç bir şekilde gündeme getirdiği onlar da dahil. Herkes dinleyebilir ve gereken dersi alabilirler. Dolayısıyla dilimiz ulaşıyor.
Ama onlar anlayabilirler mi? Lütfen hocam İngilizce çevirsek mi bunları?
Mehmet abi bak öyle bir teknoloji de şimdi gelecek. Yani anında böyle söyleneni işte efendim Türkçe'ye ya da İngilizce'ye çevirecek bir mekanizma da var artık yani. Yeter ki öyle bir dertleri olsun. Mehmet okur bu konuda ne düşünüyor?
Onların
diye bir dertler olsun.
Gayet bir dertleri olur sanki San Francisco'dan da. Yani ben şunu söylemek istedim. Değil Beyoğlu sokakları. San Francisco bile benim imanımın kapsamında.
Kapsamındadır ve oradaki hayatın da Allah'ın istediği bir hayat olmasının noktasındaki idealimizden vazgeçmeyiz.
Geçmeyiz.
Evet, bu işte esas bizim belki duruşumuzdur. Bu duruşu zaten ortadan kaldırmaya çalışıyorlar Mehmet abi. Ya kendi hayatını yaşa diyor ya. Sen niye karışıyorsun başkasına? Ya başkasının yaşadığı hayat. Allah Resulü onu çok güzel bir teşbihle benzetmiş. Üst katta bir gemi iki katlı bir gemi var. Alt katta efendim seyahat edenler var. Bunlar aynı geminin içerisindeler. Şimdi bunlar üst kattakilerin haberi olmadan alt kattakiler biz su alacağız diye gemiyi delmeye çalışırlarsa ne olur? Hepsi beraber suyun dibini bulurlar. Dolayısıyla üst kattakiler alt kattakilerin ne yapıp ettiğine karışmamak gibi bir lüksleri yoktur. Bunu bir şekilde Efendimiz böyle bir teşbihle anlatmış. Bu dünya ile ilgili böyle bir şey de var yani. Emr bil maruf nehyenil münker. Evet. Allah'ın kanunları, Allah'ın efendim sözleri ihlal ediliyorsa, hayat tarzı olarak ortaya konan tamamen sapkın bir hayatsa biz burada nasıl aldırmamazlık edebiliriz yani?
Aldırırız. Hakkı tutar kaldırırız ama diyelim ki kalkmayacak. Diyelim ki. O zaman da kalben de biz vazgeçmeyiz ki bundan.
Evet.
Yani adama hiçbir tesirin olmayacak. Öyle değil mi Lütfü hocam? Sen San Francisco'ya ulaşırım diyorsun. Bazen evinin içindeki çocuğuna ulaşamıyorsun.
O da var.
Yani evet. Çocuğun senin lafını dinlemiyor.
Çünkü San Francisco'ya ayarlı çocuğun
kalbi. Nereye ayarlıysa ayarlı.
Evet.
Senin lafını dinlemiyor. Mümkün mü bunun kalbini yarıp bir şey anlatabilmek?
Aynen. Evet.
Yani Efendimiz Ebu Talib'e anlatabildi mi? Çok istediği halde. Ha?
Evet.
Ne Allah
bu bir
ne
nasip
dedi?
Meselesi abi. Ha? Hidayet meselesi. Ha? Ama
en son tahlilde de o.
Ha, bireysel olarak da şunu bilmemiz gerekiyor. Duruşumuzdan yani imanımızdan şüphemiz yok.
Evet.
Duruşumuz bellidir. Sözümüzü nereye ulaştırmak noktasındaki efendim o ufkumuz da bellidir.
Evet.
Biz ondan vazgeçtiğimiz anda kendimizi kaybederiz abi. Adamlara teslim oluruz. Ondan sonra da zaten.
Bir şey Allah iyi dediği için iyidir. Kötü dediği için de kötüdür. Allah helal dese helaldir. Haram dese de haramdır. Hiçbir insani güç haramı helal yapamaz. Hiçbir insani güç helali de haram yapamaz.
Buna şunu da ilave edelim Mehmet abi. Nisa 34 hep tartışılıyor. Er ricalu kavvamun alen nisa. Erkekler kadınların yöneticileridir. Kavvam.
Evet.
Bu da bir hakikattir.
Evet.
Allah sorumluluk anlamında erkeği bir adım öne çıkartmıştır. Sorumluluk anlamında. Bu önemli bir ayrımdır. Orada da işte değişmez bir gerçek var. Bunu da görmek ve teslim etmek gerekiyor.
Oraya kadar tamam yani insan dese ki literatür mana ya böyle bir şey mi falan filan. Ben de sana diyorum ki bütün dünyadaki yöneticileri toplayın. Buna siyasi yöneticiler de dahil, devleti yönetenler de dahil, şirketleri yönetenler de dahil. Hatta büyük mutfakları yönetenler de yemek işi, kadın işi ya onlar da dahil. Kaç tane kadın yönetici, kaç tane erkek yönetici var? Bizim konumuz ortaya çıkarın bakalım o zaman. Hadi buyurun.
Şu an yapılan bir araştırmaya göre 1/4'miş abi büyük şirketlerde.
Evet.
Her 4 yöneticiden bir tanesi.
Tabii yani gayet İslami. 1/4.
Ya ne alaka var Mehmet abi ya? Peki Mehmet abimiz yine aldı meseleyi oraya getirdi. Bu da tabii bizim derunumuzdaki bir şey midir abi?
Kızıl elma mıdır?
Kızıl elma mıdır? Peki. Efendim çok netameli konulara daldık bugün. O yüzden biraz kısa
daldık
kısa.
Daldık mı?
Daldık daldık. Her şeyi söyledik abi
keselim
ya.
Keselim onları.
Din dedik güncelleme.
Keselim onları.
Kesmeyelim. Keselim kesmeyelim tartışmasıyla biz bitirelim istersen Mehmet abi.
Evet.
Kesersek o zaman kuşa döner hiçbir anlamı kalmaz. Sözümüz kalsın hiç olmazsa ya.
Evet.
Buğzumuz mu kalsın sesimiz mi kalsın?
Keselim derken ben şeyi kastetmiştim yani. Bu tip tuğle emeli keselim.
Tuğle emeli keselim. Evet. Yani bir sözümüzün ulaşması noktasındaki Allah ulaştırırsa ulaştır öyle mi?
Evet şehveti azaltalım yani söz şehvetini.
O da önemli bir şey. Doğru.
Onu keselim yani.
Herkese haddini bildirmek, herkese bir şekilde kapak yapmak falan filan.
Evet.
Doğru. Biz de kendi aramızda bu şeyi bir böyle...
Güncelleyelim.
Güncelleyelim, evet. Evet. Efendim, hayrola da biz her pazar buradayız. Mehmet Emin Okur abimizle beraber. Ben Mehmet Lütfü Arslan. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Bir sonraki hayrola da buluşmak üzere. İyi günler diliyoruz efendim.